Kutsal İsyan, sayfa 294, 19. ayrım. Samsun trajedisi. Tanrı özgürlüğü ancak arayanlara verir, Webster. Uzun tahta iskeleden ayrılıp da ilk kez Samsun toprağına ayakları değen Mustafa Kemal'in kulakları dibinde askeri bir bando bir asker marşı çalarak gümbürdemeye başladı. Samsun mutasarrıfı Ethem Bey yüzünde takma bir gülümseme ile Mustafa Kemal'e doğru ilerleyerek elini sıktı. "Şehrimize hoş geldiniz paşam." Baktı, bu içi geçmiş eski memur tiplerinden biriydi. Sezdiğine göre de ancak Ferit Paşa'ya ve düşmanlara hizmet edebilirdi. Zaten Mustafa Kemal'i de Vahidettin'in yaveri ve bir ordu müfettişi olduğu için karşılamaya gelmişti. Mutasarrıftan sonra askeri kumandan, belediye reisi, polis müdürü Refik Bey, Koraltan, mektupçu ve başkaca hükümetin ve kentin ileri gelenleri sırasıyla Mustafa Kemal'in ve arkadaşlarının ellerini sıktılar. Mutasarrıf Ethem Bey bir akşam önce muhasebeci hususiye müdürü Osman Bey'i çağırarak şöyle demişti. "Osman Bey, İstanbul'dan bir paşanın riyasetinde bir heyeti teftişiye geliyor. Bunları misafir edecek bir yer bulmak lazım. Zaman da malum, kimseden bir fedakarlık istemeyeceğimiz için meseleyi aramızda halletmeliyiz. Ümidim sizde. Yarın sabahtan itibaren bu işle meşgul olunuz." Osman Bey bu işin içinden çıkabilmek için bütün gece düşünmek zorunda kalmış, en sonra buna bir çare bulabilmişti. Bu teftiş heyeti için en uygun yer olsa olsa Mıntaka Palas Oteli olabilirdi. Sabahleyin erkenden yataktan fırlayan Osman Bey hemen gidip otelin sahibini bulmuş ve onunla bir anlaşmaya varmıştı. Gel gelelim bu otelde de bu önemli heyeti ağırlayacak hiçbir eşya yoktu. Oteli kiralayıp anahtarlarını cebine indiren muhasebeyi hususiye müdürü, bütün memurların evlerinden karyolalar, yataklar, yorganlar, mutfak takımları toplayarak orasını oturulacak hale getirmiş ve dairelerden de masalar, sandalyeler ve başka gerekli eşyayı taşıtarak yüzünün akıyla işin içinden çıkıvermişti. Çilekeş Samsun halkı elbette gelenlerin kim olduğunu bilmiyordu. Bilemezdi de. Samsun'da bir İngiliz yüzbaşısının emrinde bir işgal kuvveti vardı. Bu yabancıları kentten kovma gücü yetmeyen Türk paşalarının ne anlamı vardı? İsterse bir yerine 1000 tane gelsindi. Hiçbir Samsunlu artık böyle şatafatlı paşa giyineklerine pul vermiyordu. Kentin sokaklarında dişinden tırnağına dek silahlı pontosçu Rum çeteleri dolaşıyor ve bunlara hiç kimse bir şey yapamıyordu. Bu yüzden deniz kıyısında işleriyle güçleriyle uğraşan yarı aç balıkçılar, kayıkçılar ve hamallar bu sarışın paşaya ve arkadaşlarına dikkatle bakmayı düşünmediler bile. Mıntıka Palas iskeleye çok yakın olduğundan Mustafa Kemal önde, arkadaşlarıyla karşılayıcılar arkada olduğu halde oraya dek yayan yürüdü. Otelde hepsi soyunup dökündüler, yıkandılar ve kendilerini bekleyen daha güç görevler için elden geldiğince dinlendiler. Mustafa Kemal ilk iş olarak annesine bir telgraf çekecek, sağ salim Samsun'a ayak bastığını ve sıhhatte olduğunu bildirdi. Aradan ancak bir saat geçmişti ki Mustafa Kemal'in Şişli'deki evden beri yanında getirdiği ve çok güvendiği emir eri Halit koşarak paşanın kapısını çaldı. "Ne var Halit?" "Torpido gelmiş paşam." "Hangi torpido çocuk?" "Zahar sizi yakalamak isteyen torpido." Mustafa Kemal hemen dürbününü alarak balkona koştu. Gerçekten de kıçında kocaman bir İngiliz bayrağı görünen bir İngiliz savaş gemisi Samsun limanına demir atıyordu. Baktı, vefalı küçük bandırma teknesi Refet Bey'in 18 atı ile öbür yüklerini boşaltmış, çaltı burnu açıklarında dumanlar savurarak Trabzon'a doğru yol alıyordu. Şimdi bütün argonotlar onun çevresini almış, garip duygularla torpidoyu seyrediyorlardı. Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal'in Samsun'a doğru yola çıkışı İngiliz intelligence servisince haber alındığında sorumlu İngiliz kumandanları haklı olarak heyecana kapılmışlardı. Çanakkale'de General Hamilton'u bozgundan bozguna uğratanın o olduğunu pek iyi biliyorlardı. İstanbul'da Karadeniz Ordusu Başkumandanı General Milne'nin etekleri tutuşmuştu. Hemen Harbiye Nezaretine bir mektup göndermişti. Bu mektup Mustafa Kemal'in Samsun toprağına ayak bastığı 19 Mayıs'a rastlıyordu. General Milne bu mektubunda şöyle diyordu. Harbiye Nezaretine 19 Mayıs 1919 Devletlüğü Efendim Hazretleri 9. Ordu'nun bir teşkilat icabı olarak lağvedildi. Anlaşılmışken o 9. Ordu kıtaatına bir müfettişi umumi ve 9. Ordu için dahi bir erkanı harbiye reisi ile büyük izam olunmakta olduğunun anlaşılmadığını zat-ı alinize işar eylemekle mübahiyim. bu zabıtanın ne gibi vezaihi ifa edeceklerinin ve mutasavver tensikat mehiteninin neden ibaret olduğunu lütfen izah buyurulmasını istirham eylerim. Karadeniz Ordusu Başkumandanı General Milne. Mustafa Kemal'in beraber çalışmak için anlaşmış olduğu Cevdet ve Kazım Paşalarla Basri adlı birinin imzaladığı bir yanıt da General Milne'nin mide bulantısını geçirecek durumda değildi. General Milne cenaplarına harbin devamı esasında ordu kumandanı teşkilatı memleketin her tarafında lağvedilmişti. Fakat vasi bir mıntıkaya dağılmış bulunan kıtaatın nezareti acizi namına olarak her türlü hallerini teftiş ve verilen evamirin dereceyi tatbikatlarını görmek için tıpkı Konya'daki Yıldırım kıtaatı müfettişliği gibi olmak üzere 3 ve 15. kolordular içinde 9. ordu kıtaatı müfettişliği ihdas olunmuştur. Bu müfettişlik fazla olarak o havalideki esliha sürgü kollarıyla kamaların sürati sevkine ve hiçbir asayişsizliğin meydana gelmemesine gayret edecektir. İş bu vezaihi ifa için uzunca seyahatler yapacak olan bu müfettişliğe tezkirelerinde zikir buyurulduğu gibi ne Sivas ve ne de ahar ve daimi bir mevki gönderilmediğini arz ile kesbi şeref eylerim. Basri Kazım Cevat. Bu yazışma çizişme Haziran ayında ve daha sonraları da sonuçsuz olarak sürüp gidecektir. Karada tutuklanmak korkusuna kapılan kimi arkadaşlarına Mustafa Kemal kandırıcı sözlerle bu işin olamayacağını anlattı. Durum kritikti. Kentte küçük İngiliz kuvvetinin yanı sıra evlere gizlenmiş silahlı Pantos çeteleri ve deniz hiçbir şeyden haberi olmayan kaygısız bir Türk kalabalığı vardı. Bir an önce işe koyulmak ve kentteki askeri ve sivil örgütleri ele geçirip güvenlerini koruyacak bir hale getirilmeliydi. Ufak bir kahvaltı edip hükümet dairesine gittiler. Mutasarrıf Ethem Bey odasında onları alıkoydu ve Mustafa Kemal'in Türk-Rum kavgası üzerine sorduğu sorulara hiç de Türkleri kayırmayarak yanıt verdi. Bütün anlamıyla İzmir'in kambur izzeti tipinde bir eskimiş memurdu. Samsun gibi önemli bir yerde bu adamın zararlı olacağını anlayan Mustafa Kemal hemen İstanbul'a bir yazı yazarak Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey'den onun yerine daha genç birinin gönderilmesini istedi. Genç yönetim adamları hangi partinin adamı olursa olsun kolay yola geliyordu. İlk örnek Sinop mutasarrıfı Mazhar Tevfik'ti. Mustafa Kemal işlerin sağlam adımlarla ilerlemesi için ilk önce en yakın askeri birliğin ele geçirilmesi gerektiğine inanıyordu. Samsun'da bulunan 15. Tümen Kumandanı'nın kendi düşüncelerine karşıt düşünceler taşıdığını hemen anlamış ve Sivas Kolordu Kumandanlığı için getirdiği Albay Refet Bey'i Tümen Kumandanlığı makamına oturtuvermişti. Böylece Samsun şu anda onların elinde demek oluyordu. Bundan sonra Samsun'un asayişi ile ilgili kişileri yokladı. Bunlardan polis müdürü Refik Bey ile hükümet doktorunun çok uyanık ve kendi istediği biçimde insanlar olduğunu gördü. Refik Bey Koraltan arkadaşları ile Pontos tehlikesine karşı bir örgüt kurmaya çalışıyor ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni destekliyordu. Mustafa Kemal bu keşfine ne kerte sevinmişse polis müdürüyle arkadaşları da genç paşanın istedikleri gibi çıkınca sonsuz sevinmişler ve onun yanından ayrılmaz olmuşlardı. Mustafa Kemal Samsun Limanı'nda kendisini yakalamaya gelen İngiliz torpidosunu gördükten sonradır ki sevgili arkadaşı Rauf'un ne kerte doğru söylediğini anlamış ve artık açıktan açığa ulusal propagandasına başlamıştı. Artık hemen bütün arkadaşlar ok yaydan çıkmış olduğundan onun gibi inanlı sözlerle karşısındakilere umut aşılamaya çalışıyorlardı. Refik Bey mutasarrıf Ethem ve Tümen Kumandanı üzerinde Mustafa Kemal'i uyarmış ve Batum'dan Sinop'a dek Pontosçuluğun nasıl bir yaygın gibi yayılmaya başladığını pek yakın bilgisine dayanarak anlatmıştı. Samsun güzel Samsun, eskiden beri çileli bir kentti. Buğday yetiştirecek tarlaları kıttı. Mısır yetiştirecek suyu yoktu. 93 savaşında Kırım'dan gelen göçmen Tatarlar bu kenti ilk kez adam akıllı darlığa düşürmüştü. Deniz kıyısının gümüş kumsalları üzerine kurulan şerit gibi bir sıra tahta barakada barınan Kırımlılar, halleri vakitleri biraz düzelince Samsun'un yamaçlarındaki Rum ve Ermeni mahallelerine yakın yerlerde küçük tuğla evler yapmış, deniz kıyısını boşaltıp gitmişlerdi. Arkasından Balkan Savaşı çıktı. Samsun bir kez daha göçmen kafileleriyle dolup taştı. Bu aç, yoksul, kırmızı kuşaklı, yeldirmeli, sarışın Avrupalı kardeşler yoksul Samsun'un güzel görünüşüyle bir türlü doyamadılar. Tatar kardeşlerinin boşaltıp kaçtığı evlerde açlıktan ve hastalıktan kırılıp giderken Birinci Dünya Savaşı çıktı. İşte o zaman çileli Samsun en korkunç günlerini yaşamaya başladı. Rus ordularının eline geçen Trabzon bölgesi insanları göçmen olup yollara düştüler. Tüfüsten, koleradan, veremden ve sıtmadan kırıla kırıla Samsun'a vardılar. Öldürücü hastalıklar, açlıktan bir deri bir kemik kalmış Samsunluları sinekler gibi kırıp geçirmeye başladı. Rumlar ve Ermeniler, Samsun'un bu mutlu ve zengin insanları daha önce itilaf hükümetlerince kötü yollarda Türkiye aleyhinde kullanılmak istediklerinden yerlerinden oynatılmışlardı. Kentin nüfusu çoğalır gibi oluyorsa da her gün yüzlerce ölü taşıyıp kazılmış çukurlara atan çöp arabaları bunların sayısını azaltıp duruyordu. Yeni doğmuş yavrular, süssüzlükten çabukça dönülmez yolculuğa çıkıyor, erkekler cephelerde can veren ev kadınları ölü çocuklarını bahçelerinde ya da sahipsiz topraklarda kazdıkları çukurlara gömüyorlardı. Takatsız mezar işçileri derin çukurlar kazamadığından ölüler aç köpeklerin pençeleriyle çıkarılıp parçalanıyor ve iştahla yeniyor. Issız mezarlıklarda sahipleri kaybolmuş sürülerle köpek karanlık geceleri korkunç ulumalarıyla dolduruyor, mezbahanın dolayları da yuvarlanmış serseri köpekler kudururken birbirlerini hem de oradan geçen yolcuları parçalıyorlardı. Ormanlarda da kudurmuş kurt, çakal ve tilkiler dolaşıyor, yolları kente uğrayınca köpeklerle bir ölüm dirim savaşına tutuşuyorlardı. Samsun Belediyesi kuduzun önüne geçmek için 10 yaşında çocukların eline avulu et parçaları veriyor, her yanda avulanmış köpekler kıvranıp duruyor, kuduz salgınının ve köpek ulumalarının ardı arkası bir türlü kesilmiyordu. Bu da yetmiyormuş gibi Rus savaş gemileri çileli Samsun'u kaç kez topa tutmuş, birçok cana kıymış ve yoksul halkın yüreğini ağzına getirmişti. Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Samsunlular bütün anlamıyla bitkin bir haldeydiler. Rusya'da patlayan Bolşevik ihtilali Trabzon bölgesinde Rus ordusunun çekilip gitmesini sağlamıştı ve oradan gelmiş olan göçmenlerin sağ kalanları memleketlerine dönmüşlerdi. Yalnız dağlarda Pantosçu Rum çeteleri kuvvetlenmeye başlamış, kenti çepçevre sarmışlardı. Suyu Murat Irmağı'nın kaynaklarına yakın yerlerden kapalı arklar yoluyla gelen Samsun halkı yeni bir korkuyla karşı karşıya kalmıştı. Halk aç olduğu gibi susuz da kalmaya mahkum olmanın yolu üzerindeydi. Her gün halkın ağzında dolaşan söylentilere göre Rum ve Ermeni çetelerinin suları zehirleyeceğinden korkuluyor. Bu yüzden birçok günler halk susuz kalmak pahasına çeşmelerden su doldurmaktan çekiniyor ve şuradaki buradaki su sızıntılarından yararlanarak su gereksinimini gidermeye çalışıyordu. Kentin bütün işe yarar erkekleri Enver Paşa'nın Allahu Ekber dağlarından aşırmaya çalıştığı o 100 bin kişilik meşhur ordu ile kar fırtınaları içinde Tadamuş'ta İran, Ermenistan sınırlarından ve karlı buzlu Erzurum yaylalarının korkunç soğuğu altında donmuş, mutlu güzelliklerinden yoksun bir karanlığa gömülüp gitmişlerdi. Kentin bedel verebilen varlıklı birkaç bin kişisinden gayrı her ev erkeklerinin en yiğitlerini o sonsuz karanlığa yolcu etmiş, şimdi de kimsesiz ve umarsız açlığın, hastalıkların, zehirlenmek, dağda bayırda tutulup öldürülmek korkusunun elinde yardımsız kalmış inleyip duruyorlardı. Cephelerde ancak çoluk çocuklarını felaketlere emanet edebilmek için can veren yiğit Samsun erkeklerinin çocukları sokaklardan toplanarak Ermeni mahallesinin boş okul ve evlerinde kurulan Darüleytan adlı öksüz yurtlarına doldurulmuş, bu kez de orada açlık ve yoksulluktan öldürülmek üzere yüzüstü bırakılmışlardı. Ayrı ayrı iki Darüleytam'da kız ve erkek olarak 2000 çocuk kapatılmış, salt umutla yaşatılmaya çalışılıyordu. Açlıktan ne yapacağını şaşırmış bu çocukların en güçlüleri, en acar afacanları duvarlardan atlayarak hırsızlıkla karnını doyurmak için kente dağılıyor, tutularak yine getiriliyor ya da açlık şehitlerinin çocukları Darüleytam'ların sayısını artırmak üzere toplanıp buraya depo ediliyordu. Bin öksüz kızın sayısı son günlerde hızla azalmaya başlamıştı. Kentin paralı erkekleri için bunlar ucuz birer zevk matahı haline geldiğinden bol bol evlatlık alınıyordu. Gözü açık kimi kadın ve erkek kişilerin elinde bir gelir kaynağı haline getiriliyorlardı. Savaş bitip de hükümet büyükleri sınır dışına kaçtıktan sonra Darül Eytamlar birdenbire bir maden ocağı gibi çökmüştü. 1000 kızdan kala kala 20-30 kişi, erkek öksüzlerden de 100'e yakın çocuk kalmıştı. Ancak Darül Eytamları besleyen tesisat birdenbire kesilmiş, İstanbul'dan, Rusya'dan ve dağ başlarından dönen Rumlar ve Ermeniler eski evlerine, kiliselerine, okullarına sahip çıkma, Türk öksüzlerini kapı dışarı ederek buralara Rum ve Ermeni öksüzlerini yerleştirmeye başlamışlardı. İşte Mustafa Kemal Samsun ayak bastığında 4 korkunç savaş yılında can veren sayısız Türk askerinin öksüzlerinden arta kalan birkaç kız ve erkek çocuk belediyenin karşısındaki medreseye kapatılmış, açlıktan ve ölümden kurtarılmaya çalışılıyordu. Mustafa Kemal belediye reisinin ziyaretine giderken belediyenin önünde bir facia ile karşılaştı. Ayaklarının parmakları patlak postallarından dışarı fırlamış, üstü başı paramparça, açlıktan avurtları çökmüş, gözlerinde umutsuzluğun iki uçurum gibi derinleştiği bir Türk askeri gördü. Ne var ki o paşayı görmüyor, bayağı yüksek sesle ağlıyordu. Belediyesinin ve askeri gücünün kesası tam takır olan çileli Samsun, bu sokakta kalmış çilekeş askere yardım edecek durumda değildi. Memleketine dek gidecek parası olmadığı meydandaydı. Nereden tehriz edilmişse ortada bırakılmış sayısız askerciklerden birisiydi. Sesli sesli ağlıyordu. Bu ağlayış tonunda umutsuzluk ve umarlığın acı izleri seçiliyordu. Mustafa Kemal bütün bunları bilmekle beraber onun önünde durdu. Asker ağlamaz arkadaş dedi. Sen ne ağlıyorsun? Askercik o kerte kendinden geçmişti ki Mustafa Kemal'le arkadaşlarını da oradan gelip geçen bayağı yolcular sanmış, hiç aldırış etmemişti. Mustafa Kemal'in sesi onu uyandırdı, başını kaldırdı. Bu sesi ve bu yüzü tanıyordu. Bu Çanakkale'deki kumandan Miralay Mustafa Kemal'in kendisiydi. Askercik şaşırmıştı. Dikkatle baktı. Karşısındaki şimdi bir paşaydı. Demek ki paşa olmuştu. Yanık yüzünde birdenbire dona kalmış gözyaşlarıyla kafasını kaldırmış, bu içi gülümseyen ve kendisini anlayan şefkat dolu mavi gözlere bakıyordu. Dilini yutmuş gibiydi. Mustafa Kemal sorusunu yeniledi. ''Söyle, ne ağlıyorsun?'' Askercik yanık sesle. ''Düşman memleketi bastı. Hükümet beni terhis etti. Silahımızı elimizden aldılar. Toprağımıza giren düşman şimdi ne ile öldüreceğim?'' dedi. Mustafa Kemal derin ve tatlı sesiyle ''Üzülme çocuğum'' dedi. ''Gel benimle.'' Sonra Cevat Abbas Bey'e, Cevat Bey dedi. Biraz sonra fırka karargahına gittiğimizde binbaşı Mahmut Ekrem Bey'e söyle. Bu çocuğu tepeden tırnağa silahlandırsınlar. Bu bizim yeni ordumuzun ilk askeridir. Mustafa Kemal belediye başkanının ziyaretinden sonra tümen karargahına gitti. Tümen kumandanı üzerinde gereken bilgiyi almıştı. Hemen yanında götürdüğü Albay Refet Bey'i onun makamına oturttu ve subay kadrosunu toplayarak memleketin kurtuluş tarihinin bugünden başladığını müjdeledi. Sonra mutasarrıf Ethem Bey'i yerinden uzaklaştırarak İstanbul'dan yeni mutasarrıf Hamit Bey gelinceye dek onun makamına da vekil olarak yine Refet Bey'i geçirdi. 2-3 gün içinde Mustafa Kemal'in Samsun'a neden geldiği her yana yayılmış, umutsuz başlar doğrulmaya başlamıştı. Müdafaa-i hukuk üyeleriyle de sıkça görüşen Mustafa Kemal ve arkadaşları İç Anadolu'ya geçmek için gerekli örgütlerini hızla ilerletmeye çalışıyorlardı. Bu kıyı kenti kendileri için her an umulmadık tehlikeler yaratabilir ve bütün umutları iş haline gelmeden boğup öldürebilirdi. İlk alametler de görünmeye başlamıştı. Albay Refet Bey'in makamına gidip oturduğu 15. Tümen Kumandanı'nın sonradan Mustafa Kemal'in yolunda yürüyenlere katıldığı ve Kurtuluş Savaşı'nda generalliğe yükseldiği halde o günlerde ona ve arkadaşlarına karşı olduğu ve emrindeki birliklerle yakın birlikleri ona karşı ayaklandırmaya çalıştığı haber alınmıştı. Refet Bey'in tümene el koyması bu kötü tehlikeyi ortadan kaldırmıştı. Hemen bunun arkasından yeni bir tehlikeye kapıyı çalıvermişti. Ertesi gün Samsun limanında yeni bir İngiliz torpidosu demir atmış ve motorla karaya çıkan bir İngiliz binbaşısı tümen kumandanlığında Refet Bey'in karşısına dikilivermişti. Mustafa Kemal ile arkadaşlarının Anadolu'ya neden geçtiği, artık İstanbul hükümetince de İngiliz binbaşısı Mustafa Kemal ile birlikte hepsinin İstanbul'a dönmelerinin kendileri için hayırlı olduğunu söyledikten sonra torpidonun kendilerini götürmeye hazır olduğunda sözlerine katmıştı. Refet Bey her şeyi göze almış bir ihtilalci olarak konuşmanın artık görevi olduğunu anlamıştı. Gösterdiğiniz alakaya çok teşekkür ederim ama ben deniz yolculuğunu hiç sevmem ve rahatsız olurum. Zira biliyorum ki evvela İstanbul'a, oradan da Malta'ya göndereceksiniz. İngiliz binbaşısı Türk albayının verdiği bu yanıta şaşmıştı. "Galiba siz benimle alay ediyorsunuz." Refet Bey ayak ayak üstüne atmış olarak dudaklarında avu gibi bir gülümsemeyle "Ne sandındı? Tabii alay ediyorum." Sonra daha ağırbaşlı, hatta korkutucu bir ses ve yük mimikleriyle sözlerini şöyle sürdürdü. "Bana bak binbaşı. Derhal burasını terk edecek ve gemine binerek geldiğin yere gideceksin. Yoksa hemen seni tevkif ederim ve asarım." Refet Bey blöf yapmıyordu. Artık onu hiç kimse alıkoyamazdı. Samsun'da kaldığı sürece Mustafa Kemal'in salt günleri değil saatleri bile doluydu. Masasının başında oturup durmaksızın direktifler veriyordu. Mektuplar yazıyor, önemli bir şeyler hazırlıyor, müdafaa-i hukuka koşuyor ve orada çevresini etkileyebilecek kişilere yeni düşüncelerini aşılamaya çalışıyordu. 2-3 gün içinde halkın artık hep güvenmediği bir paşa üniforması altından sevimli, cana yakın, sempatik bir adam halkı tanıyan ve onun için en ince tellerine dokunabilen bir halk adamı çıkıvermişti. Çok nazikti. Kendisine bir çay kahve ya da bir iskemle getirene "Zahmet verdik evlat, çok teşekkür ederim." diyor ve kolaylıkla gönül alıyordu. Bir yerde oturunca hemen memleketin şimdiki acıklı durumundan söz açıyor ve kurtuluş olanaklarını halkın anlayabileceği bir mantıkla ve dille açıklamaya çalışıyor. Onu dinleyenlerin yüzleri hemen umut ışıklarıyla parlıyor, aydınlanıyordu. Mustafa Kemal'in idealist karargah arkadaşları da kendilerinden medet uman kulaklara "İyi olacak, iyi olacak, bu kara günler geçecek." diye iyimserlik ve umut dağıtıyorlardı. Artık kent bu mavi gözlü paşa ile adamlarının Samsun'a neden geldiklerini öğrenmişti. Onlar öğrendiği gibi İstanbul'daki devlet adamlarıyla padişah ve İngiliz de öğrenmişti. Bunun için Mustafa Kemal'in karargahının yerleştiği Mıntıka Palas Oteli'nin çevresinde kuşkulu gölgeler dolaşmaya başlamıştı. Damat Ferit'in Hürriyet ve İtilaf Partisi'nden hafiye kılıklı adamlar ve İngiliz casusları Mustafa Kemal ile adamlarını adam akıllı göz hapsine almışlardı. O Samsun'dan öteye sağ geçirmemek için de karanlıktaki Kemal'le adamlarını adam akıllı göz hapsine almışlardı. Onu İstanbul hükümetince diplomatik yollardan onun İstanbul'a çağrılıp ele geçirilmesi için sıtmalı bir çalışma başlamıştı. Böyle önemli bir görevle Mustafa Kemal çapında bir büyük bir telaşa kapılmışlar, hemen işe koyulmuşlardı. Generalin Anadolu'ya gönderildiğini öğrenen İngilizler, Mustafa Kemal'in arkasından yola çıkarılan İngiliz torpidosu elleri boş geri dönünce İngilizler Baba Ali'yi adam akıllı sıkıştırmaya, hırpalamaya başladılar. Gerek Vahidettin gerekse onun nazırları şekerlemeye benzer tatlı dillerle Mustafa Kemal'i İstanbul'a çağırıyorlardı. Telgraf üstüne telgraf geliyor, hepsinde de avlayıcı bir dil kullanılıyordu. Mustafa Kemal gelen telgrafları acı acı gülümseyerek okuyordu. Bu paçavralara yanıt vermeyi aklından bile geçirmiyordu. Yine de bu telgraflar gelip durdu. Mustafa Kemal o kurtulmuş ufkuna doğru atılmış altın Akdeniz'e değinceye dek şaşmadan yoluna gidecekti. Samsun'a ayak basar basmaz Erzurum'daki 15. Kolordu'nun kumandanı olarak kendisinden bir ay önce Anadolu'ya geçip görevi başına gitmiş olan Kazım Karabekir'e bir telgraf çekti ve Türkiye'nin genel durumunun almakta olduğu tehlikeli gidişten pek çok üzüldüğünü, ulusa ve yurda borçlu olduğumuz en son vicdan görevini yakından ortaklaşa çalışma ile en iyi yapabileceği kanısıyla bu son memuriyeti kabul ettiğini, yalnız Samsun bölgesinin durumu asayişsizlik yüzünden kötü bir sonuca gitmek tehlikesi gösterdiğinden orada birkaç gün kalacağını bildirmiş, sonra da oraca kendisini ilgilendirecek haberler varsa bunları hemen bildirmesini dilemişti. Bundan sonra Ankara'da 20. Kolordu ve kumandan Ali Fuat Paşa'ya da bir telgraf çekmiş ve Samsun'a geldiğini ve onunla daha sıkı haberleşme isteğini, İzmir olayları üzerinde daha kolaylıkla alabileceğini haberleri kendisi iletmesini dilemişti. İlk günden beri gerek kendi düşüncelerine yatkın müdafaa-i hukukçulardan, gerekse uyanık hükümet adamlarından ve halktan edindiği bilgiye göre Samsun topun ağzındaydı. Pontosçular Samsun'u ateşten bir kıskaç içine almışlar, kentin içinde birçok noktalarda yuvalanmış, gittikçe daha çok güçlenmeye, daha çok silahlanmaya çalışılıyordu. Pontos ordusunun sayısı ve silahı her gün biraz daha artıyor, işkencelerle öldürdükleri Türklerin ve yaktıkları köylerin sayısı ise sayılmamaktadır. Başlıyordu. Samsun hükümetine yabancıların karışması yüzünden asayiş kurulamıyor ve adalet mekanizması işlemiyordu. Mustafa Kemal Samsun'a gelmeden önce Pontosçular üzerine oldukça genel bilgiler alabilmişti. Bu birkaç gün içinde polis müdürü Refik Bey ve arkadaşlarından öğrendikleri tüylerini diken diken etmişti. Kendisi bir Rumeli çocuğuydu. Balkanlardaki korkunç komitecilik üstüne derin denebilecek bilgisi vardı. Anadolu'daki Rum ve Ermeni hemşerilerimizin kurduğu çeteler vahşet ve korkunçlukta onlara taş çıkartacak bir şiddetle çalışıyorlardı. Mustafa Kemal Avrupa'ya kurtların kuzu ve kuzuların da kurt olarak tanıtıldığını dehşetle görüyordu. Buradan İstanbul'a giden haberler büsbütün tersineydi. Rum çetecilerinin Türklere yaptığı işkenceler Türklerce Rumlara yapılıyor, kanısı uyandırılıyordu. Mustafa Kemal Anadolu'da karşılaşacağı güçlükleri daha önceden hesaplamış ve bunların nedenlerini ve şimdiki güçlerini iyice incelemişti. Bundan dolayı bu belalı Pontos sorunu üstüne de epeyce bilgisi vardı. Yunan Kilisesi ta İstanbul'un fethinden bu yana Türkiye aleyhine korkunç bir kampanya açtığını biliyordu. Büyük Yunanistan ve Bizans davasını Salt Yunan Kilisesi yüklenmiş gibiydi. Yunan Kilisesi Yunanistan'da değil Türkiye'nin başkenti olan İstanbul'da bulunuyordu. İşte bu yüzden de çok etkili çalışabiliyordu. Fatih'in yaptığı tek yanlışlık bu kiliseyi Yunanistan'a yolcu etme işiydi. Bizans Kilisesi'nin az zaman sonra Yunan Kilisesi haline geleceğini düşünebilmek elbette 23 yaşında bir Fatih için biraz güç ve çapraşık bir sorundu. Bizans Kilisesi fetihten önce Müslümanlık aleyhine korkunç savaşlar açmış, fetihten sonra da bu savaşı Türklere karşı yöneltmişti. İşte bu andan beridir ki Büyük İskender'in ele geçirdiği ya da ancak üzerinde askerce bir yürüyüş yaptığı bütün toprakları Büyük Yunanistan hülyası için at oynatılacak bir meydan olarak ele aldılar. Bu yüzden de Bizans Kilisesi papazları Büyük Yunanistan hülyasının birer gönüllü fedaisi haline geldiler ve avulu korkunç propagandalarıyla Küçük Asya'da rahatça yaşayan bir avuç Hristiyan Türk azınlığını zaman zaman Müslüman Türkler çoğunluğu aleyhine kışkırttılar ve ortalığı kana boyadılar. Yunanistan'ın bağımsız bir devlet oluşundan sonra Fener Patrikhanesi de Bizanslıktan çıkmış bu devletin Türkiye'deki ileri mevzii bir ileri karakolu haline gelmişti. Bu din yuvası 1904'ten sonra hızla siyasal bir bozgunculuk ocağı halini almaya başlamıştı. 1908 Meşrutiyet Devrimi bu ocağın dolu dizgin çalışması için gereken ortamı sağlamış, 1910 yılında büsbütün kötülük yapabilecek bir güç kazanmıştı. Venizelos'un Yunanistan'da bir güç olarak meydana çıkması yeni başvekil olması üzerine bir saldırı gücü olmuştu. Artık Patrikhane Yunanistan'ın Türkiye'de bir koçbaşı, bir vurucu kuvveti derecesine yükselmişti. Bizans İmparatorluğu'nun yeniden dirilebilmesi için Patrikhane en önemli bir köprübaşı olarak ele alınıyordu. Patrikhane Yunan Devleti'nin kasasından beslenerek propaganda gücünü günden güne daha çok arttırmış, mutluluktan başka hiçbir isteği olmayan Küçük Asya insanlarının belki de en mutlu azınlığını felaket saçan mutsuz ve tehlikelerle çevrili birer at haline getirmişti. Venizelos'un 1909'da söylediği sözler çok acı, çok tehlikeli sonuçlar doğurabilecek güçteydi. Patrikhane Yunanistan'ın emrine verilmelidir. Bu suretle birleşmiş bir Patrikhane'nin ilerideki milli davalarda rolü pek büyük olacaktır. Bu söz etkisini göstermiş, Fener aşırıları Bizans hülyasını gerçeğe çok yaklaşmış olarak görmeye başlamışlardı. Artık Patrikhane kendisine inanan zavallı insan yığınlarını doğrudan doğruya ihtilale çağırıyordu. Türkiye'de henüz güçlü bir hükümet kurulmamıştı. Bunun üzerine yine de bu tehlikeli havayı anlayan Türk hükümeti Patrikhane'nin çevresini askeri bir kordon altına almıştı. Venizelos başvekil olmadan önce bir kez gizlice İstanbul'a gelmiş, Fener Patrikhanesi'nin dolaylarında bir Rum'un evinde bir süre saklanmış ve ileride yapılacak ihtilal için direktifler vermişti. Başvekil olduktan sonra da salt kurulmuş cehennem makinesini ateşlemek için düğmesine basmak yetmişti. 1919 yılında İtilaf Devletleri Donanması İstanbul'a girince çalışma hızlanmış, ilk elde Karamanlı Patrik uzaklaştırılarak yerine Dorotes getirilmişti. Önceden elde bulunan bütün örgütler aktif bir hale getirilmeye başlanmıştı. Patrikhane'nin özel örgütü, Selüloz Kulübü, Zeografyon ve Zapyon Liseleri, Rum kulüpleriyle adalardaki okullar, öksüz yurtları ve hastaneler, Rumca gazeteler seferber edildi. Bu kuruluşların başlarındaki siviller uzaklaştırılarak yerlerine asker kişiler, tecrübeli subaylar getirildi. Bu tanınmış adlar arasında Kanelopoulos, Albay Kanamakis, Konaris vardı. Bu üç asker ve politikacı İstanbul'daki stratejik noktalara gelip yerleşir yerleşmez arkalarında milyonlarca lira sökün etti. 3 milyon lira Yunan hükümetinin kasasından çıkarak pasaportsuz Türkiye sınırlarından içeri girdi. Arkasında Amerika'daki Yunan asıllı milyoner ve milyarderlerin gönderdiği 4 milyon drahmi izledi. Fener Patrikhanesi artık kendini küçük bir devlet bütçesine sahip görmeye ve korkusuzca silahlanmaya başlamıştı. Patrikhanenin kapısına bağımsızlığını gösteren Bizans'ın çifte bayrağı asıldı. Patrikhane artık güçlü bir Rum Ortodoks vurucu gücü haline gelmişti. Kolları Türkiye'nin 7 köşe 4 bucağına erişiyordu. İşte onun gölgesinde doğan cinayet aşıkı yaratıklardan biri de Etniki Eterya denilen kurum olmuştu. Bunun merkezi Yunanistan'daydı. Patrikhane Yunanistan'ın bir ileri karakol haline geldikten sonra onun yardımıyla Türkiye'de de bunun bir dalı açıldı. Bu örgüt kurulur kurulmaz Türkiye'de suçsuz insanların kanları akmaya başladı. Bu siyasal cinayetler 1822'den bu yana bütün bir yüzyıl boyunca durmaksızın süre geldi. Artık Rumca gazeteler de bu örgütün etkisinde sayfalarında masum kanları sızarak çıkıyor. Bu ölüm, kan ve cinayet örgütü 1918'de yeniden gözden geçirilmiş ve daha aktif hale getirilmişti. Kurul doğurmuş, birçok insan yiyen dev yavruları türemişti. Rum Basın Kurulu, Rum Milli Savunma Kurulu, Rum Trakya Kurulu, Rum Göçmenler Kurulu, Rum Tacirler Kurulu, Rum Küçük Asya Kurulu, Rum Edebiyat Kurulu ve Rum İzcilik Örgütü. 19. ayrımın sonu, sayfa 310.